أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak ve onun yolunu izlemek, o yolun yolcusu olmak, Allah'a güzel kul, Resulullah Aleyhisselam'a güzel ümmet olmak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine bugünkü programa başlıyorum. Bildiğiniz gibi Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyor. 3 bölüm paylaşmıştık. Kaldığımız yerden 4. bölümden inşallah yine hayırlara vesile olması duasıyla devam edelim. Evet efendim. Habeşistan muhacirleri her şeyleriyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alan ve her şeylerine onu yansıtan örnek insanlar oldular orada. Yani Müslüman her nefes alışverişinde olduğu gibi her nereye giderse gitsin, hangi durumda olursa olsun Müslüman İslam esaslarına göre yaşayan insan malum. Şartlar, Mekke'deki şartlar gereği, onları gördük, o yüzden ayrıntılara girmiyorum. Mekke'deki şartlar gereği Peygamberimiz Aleyhisselam'ın efendim yol göstermesiyle Habeşistan hicreti yapıldı. Müslümanlar Habeşistan'a gittiler. Orada çok ciddi şeyler yaşandı. Bunları kısmen gördük. İşte Habeşistan muhacirleri içerisinde bulunan Ummu Habibe Remle Hanım annemiz de onlar arasında elbette Müslüman gittiği yere inancıyla gittiği için orada da İslam'ın esasını yaşama gayretindeydiler. Yani ne anlama geliyor şimdi bu? İslam Habeşistan'a Habeş muhacirleriyle girmiş oluyor. İslam Habeşistan'a Habeş muhacirleriyle girmiş oluyor. Yani Müslüman gittiği yer zaten Müslüman bir yerse orada hem kendisinde olanı geliştirecek hem orada kendisinde olmayıp da orada olanları kazanacak, yani artı değer geliştirecek ama aynı zamanda güzel yaşamayla beraber güzel mesajlar da verecek. O zaman biz şöyle cümle kullanabiliyoruz. İslam Habeşistan'daydı artık. Çünkü sahabe-i kiram Habeşistan'daydı. Bir kısmı tabii. Peygamberimiz Aleyhisselam medresesinin bir diğer deyimle başarılı talebeleri, öğrencileri Habeşistan'daydılar. Habeş ülkesine gittiklerinde bunları biraz gördük. Yer yer kısa tekrarlar yapmak zorunda kalacağım. Bir süre kralın misafirhanesinde, onun gösterdiği yerde kaldılar. Sonra da hepsinin beraber oturup yaşayabileceği bir yer istediler kraldan. Yani meşhur deyimiyle Habeş Hristiyan ülkesinde küçük bir Müslüman mahallesi oluşturmaya çalışıyorlardı. Daha önceki bölümlerde Ummu Habibe Remle'nin kocasının nasıl dinden döndüğünü, nasıl kaybolup gidip orada öldüğünü sizlerle paylaşmıştık. Yani Müslüman bulunduğu yerde İslam'ın esaslarını yaşamakla sorumlu olduğu gibi Müslüman kardeşleriyle beraberlik içerisinde bulunmakla da sorumludur. Ki yani tek başına kaldığında çok ciddi sorunlar, problemler yaşayabilir ama beraber olduklarında birbirlerini efendim hem motivasyon ederler hem de daha güzel bir faaliyet içerisine girerler, örneklerini göreceğiz. Ancak yine az önce ifade ettiğim gibi sadece benim bu derslerimde değil, birçok kardeşimiz güzel sohbetler yaparken radyo programlarımızda, ben de onları dinlerken görüyor, çok mutlu oluyorum. Müslüman her fırsatı değerlendiren insan. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Yani Müslüman başına bir sıkıntı gelse, hatta ayağına bir taş değse, bir şey olsa sabreder diyor. Allah ona ecir verir. İşte Müslüman eline imkanlar geçer, şükreder. Allah ona ecir verir. Gıpta edilecek haldir Müslüman hali. Ancak Mekke'de bunlar gerçekten ciddi çile çekiyorlardı. Çok zorluk çekiyorlardı. Mekke'de çekilen zorluklar bütün siyer ve İslam tarihi kitaplarında yazıyor efendim. Biz de okuyoruz, anlatıyoruz, biz de yazıyoruz. Ancak öyle okumak, anlatmak, yazmak, dinlemek öyle sanırım idrak edemiyoruz herhalde. Yani çünkü benzeri küçük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda ne hale düştüğümüzü görüyoruz değil mi efendim? Dolayısıyla nefes alacak zamanları olmuyor. Yani ne uykuları, ne rahatları, ne yemeleri, içmeleri, her şeyden mahrum kalıyorlar. Çok zor durumlarla karşı karşıya kalıyorlardı. Ancak Habeşistan'a gittiler. Bunlar biraz, bir hayli fazla daha doğrusu, kurtuldular bu tür sıkıntılardan. Ancak rahata kavuşup gevşemediler orada. Bu çok önemli. Müslüman bir sıkıntı çekiyor, ahlayıp poflamayacak. O sıkıntıyı sabır dershanesinde, sabır kampında olduğunu düşüneceğiz ve Allah'a tevekkül ederek sıkıntıyı aşmanın da yollarını arayacağız. Yani biri gelsin bizi kurtarsın, bize yardım etsin diye yatmayacağız. Biz de elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Netice çünkü böyle alınıyor. Onlar böyle bir rahatlığa kısmen de olsa Habeş ülkesinde kavuştuktan sonra biz buraya geçici geldik demediler. Şimdi biraz konu değişiyor ve yeni bir konu efendim oluşmaya çalışıyor burada. Hem değişiyor hem yeni bir konu oluşuyor. Nedir bu yeni konu? Oluşan ne, yapılan ne? Tekrarlıyorum, biz buraya geçici geldik. Nasıl olsa kısa zamanda, yani fırsat el verdikçe döneceğiz. Memleketimize geri döneceğiz diye boş durmadılar. Yani şöyle birkaç hafta, birkaç ay, belki bir yıl. Öyle bilmiyorlar tabii ne olacağını. Böyle sığınalım bir yere. Efendim gece ah ah, gündüz vah vah. İşte geldik buraya, garip kaldık, şöyle sıkıntı çekiyoruz, böyle çile çekiyoruz diye ahlarla vahlarla ömür tüketmediler. Aynı zamanda sadece kendilerine yer gösterilince oh be, neydi bu çektiğimiz sıkıntı, neydi bu çile, şöyle gece gündüz yatıp uyumadılar. Bu çok önemli bir şey. Bir sıkıntı, bir problem yaşıyoruz. Allah muhafaza, yani herkes öyle yapmıyor belki ama yapanlarımız var, yapıyorsunuz demiyorum ben. Hiç kimseye bunu diyemez zaten ama yani ahlayıp ohluyoruz, isyan ediyoruz. Bir şekilde böyle bıktık, bunaldık, sanki hayatımız hep öyle geçmiş gibi. Kaldı ki yani Allah-u Teala dilerse hayatımızı bir sıkıntı imtihanıyla geçirebiliriz, yani bu da mümkün. Ama bakıyorsunuz böyle isyan ediyoruz. Bakıyorum burada hanımcağız, kocası dinden dönmüş, efendime söyleyeyim kadını zorlamış, o sebat etmiş, sonra adam orada ölmüş, bir kızıyla kalmış, gurbet diyarında baba Ebu Sufyan, Mekke yaşanmaz bir şehir haline gelmiş, Mekke'ye dönemiyor. Yani bunalmak gerekiyorsa Ummu Habibe Remle bunalırdı. Onu bulanması gerekiyor. Bakıyorsunuz hayat dolu. Yani her şeyle neşeli anlamına demiyorum. Yani yaşadığımız yerin dünya olduğunu, dünyada dünyanın şartlarının geçerli olduğunu, yani problemlerle karşı karşıya kalacağımızı, kalabileceğimizin idraki içinde olmamız açısından söylüyorum. Ve onlar o rahata kavuşunca, efendim ya Mekke'de ne diyecektiğimiz ya, şöyle bir rahatça yatalım, bir uyuyalım, şöyle bir dinlenelim, şöyle bir stres atalım gibi bir ifadeye hiçbir kaynakta rastlamıyoruz. Peki ben bu cümleyi kullandım, aklınıza şu gelebilir, hocam o dönemde stres deyimi var mıydı? Stres deyimi belki bugün çıktı ama stres denen olay ilk insandan bu yana var. Ama müminlerde stres yoktur. İsyan bu anlamda, bunalma yoktur. Çünkü bunlar kadere isyandır. Biz elimizden geleni yaparız, gayretlerimizi gösteririz, sonra Allah'ın takdirine rıza halinde olacağız. O yüzden orada böyle nasıl olsa buradan döneceğiz, hele birkaç ay dinlenelim, biraz idare edelim, şöyle bir kendimize gelelim diye yatıp yatıp durmadılar. Yani hiç boş durmadılar. Tekrarlıyorum, nasıl olsa döneceğiz diye gözü hep böyle, tabii ki gözleri, kulakları, gönülleri Mekke'deydi. Oradan haberler bekliyorlardı. İşte nasıl döneriz, Mekke'ler İslam'a girerse falan şöyle diye. Ancak biz buraya geçici geldik, nasıl olsa döneceğiz diye efendim hiçbir işe el atmayanlardan değil, kalıcılar gibi gayret gösterdiler. İşte bu üzerinde durulması gereken çok önemli bir mesaj olarak duruyor önümüzde. Sürekli burada, yani Habeş ülkesinde sürekli kalacaklarmış gibi planlar yapmaya, o şekilde çalışmalar ortaya koymaya başladılar. Sadece kendi ülkemizde değil, mesela ülkemizden yabancı ülkelere, Avrupa ülkelerine, başka ülkelere işte biraz bir şey kazanayım diye gidip de oradan dönemeyenler, oraya yerleşenler yok mu? Var. Yani nedir bu? Birkaç gün bile olsa kişi bir yere gittiğinde efendim, yani bulunduğu yerde neyle mükellefse onu yapmak zorunda. Zaten bu sorumlu bu yani zaten. Ve bu insanlarda bunu görüyoruz. Bunun için onlar da hiç zaman kaybetmeden sorumluluk bilinciyle, yani meşhur deyimle mesuliyet şuuru altında çalışmalara başladılar. Hristiyan bir ülkede Müslüman kalma ve İslam'ı yaşayıp örnek olma, tebliğ etme gayreti içine girdiler. Evet, bunlar böyle bir güzelliği orada yaşama gayretindeydiler. Muhacirlere temin edilen yerlerde bazı muhacirlerin evleri müstakil gibiydi. Fakat büyük bir çoğu Hristiyanlarla aynı evi paylaşıyorlardı. Evet, tekrar aynı mevzuya döneceğiz şimdi. Yani sadece aynı ülkeyi değil, aynı şehri değil, aynı mahalleyi değil, aynı binayı, siteyi değil, büyük bir kısmı efendim aynı evi ve hatta aynı odaları paylaşmak zorunda kalanlar da vardı. Şimdi herkes kendisini düşünsün. Yani şu an beni dinleyen kardeşlerim, hanım olsun, erkek olsun, büyük olsun, küçük olsun, kim olursa olsun. Bir yere gittiğimizi düşünelim. Birkaç gün kalacağız orada. Kaldığımız ev Müslüman bir ev değil. Ama Hristiyan, ama Yahudi, efendim, ama o günkü şartlarda işte diyelim Mekke olsun müşrik, ama münafık, efendim, ama bugün bir sürü böyle çeşitli batıl dinler var. Hangisi olursa olsun böyle bir evde yaşayacaksınız. Şimdi onun inançları, inancı gereği yemesi, içmesi, giyinmesi, yatması, kalkması farklı. Bizim inancımıza göre belli bir şartları var, yani şöyle şöyle olacak diye. Dolayısıyla hiç de öyle kolay değil. O yüzden kafile başkanlığı yapan Hazreti Cafer radıyallahu anh Habeş Necaşisine ısrarla bunu vurgular, öncelik olarak bunu ister, öncelliğimizdir der. Mümkünse bizi öyle evlere dağıtma. Yani biz evleri tamir ederiz. Biz birkaç aile gerekirse bir evde kalırız. Mümkünse bizi böyle bir mahalle oluşsun çabası içerisinde. İşte bu gayretin getirdiği çabayla imkanlar el verdikçe yavaş yavaş yeni evler de yapılmaya başlıyor. Zamanla bütün Müslümanlar kendi evlerine taşınıp, yani birkaç odaysa ailece taşınıp birkaç aile beraber oturmaya, yaşamaya başladılar. Şimdi geçen birkaç derste bunları sizlerle paylaştık, gördük. Şöyle bir yuvarlak söz istemiyorum ben. Müslüman işte şöyle sabretti, şöyle gayret gösterdi, amenna. Açık ve net tablo istiyorum. Herkes kendisini düşünsün. Şimdi orada kalacaksınız. Yani bir gün değil, iki gün değil. Yani orada bunun evde işte hani düğmeye bastım mı lambayı yanmıyor. Yani musluk açtım, su akmıyor. Sonuçta eve bir şeyin getirilmesi gerekiyor. Ne bileyim, yemek yiyeceksiniz diyelim. Tamam, iki gün soğuk bir şey yediniz. Sonra hep böyle mi olacak yani? Ne yiyeceksiniz? Ne kadar paranız var? O maddeyi nereden alacaksınız? Yani öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla aynı zamanda geçim problemi de var. Bunun da halledilmesi gerekiyor. Olayı bütün görürsek biraz daha taşlara yerine oturur ve Habeşistan muhacirlerinin orada ne kadar güzel faaliyet yaptığını, nasıl örnek olduğunu görüyoruz. Her ne olursa olsun her biri sorumluluklarını büyük bir incelikle yerine getiriyorlardı. Çünkü mükellef her yerde mükellefti. Sorumlu her yerde sorumluydu. Hangi memlekette ve kimin evinde olursa olsun mükellef mükemmel. Her zaman bunu söylüyoruz, mükellef mükelleftir. Efendim, hangi hal ve durumda ne ile mükellefsek biz onu yapmalı ve yaşamalıyız. Buradan bunu görüyoruz. Yaptıklarımızı doğru, zamanında ve yerinde yaptıktan sonra başkalarının alay, horlama, hakaret, sataşma veya yadırgamaları karşısında sabır ve sebat göstermeliyiz. İnancımızdan ve inancımızın gereği olan amellerimizden asla taviz vermemeliyiz. Habeş muhacirleri efendim bunu yaşayarak önümüze koydular. Evet. Ancak yani birkaç kez dedim ya, tekrarlayacağım diye. Şimdi değişik zamanlarda Habeşistan'a gidişler var. Yani kafile halinde iki tane gidiş var. Biri 615, biri 616. İşte birinde 17 kişi yola çıkıyor, yolda katılım olacak. Birinde 70 civarında kişi yola çıkıyor, yolda katılım olacak. Ancak iki defada dönüş var. Bir kısmı orada kalıyor. Yani toplam İşte giden, gelen, gelemeyen, kalan, yuvarlak olarak bir rakam isterseniz, merak ederseniz 50-60, yani 40 diyen de var, 60 diyen de var. Yani 40-60 diyelim biz, arası sahabe Habeş ülkesinde kaldı. Yani en azı 40, yani uzun zaman kalan, en azı 40, en çoğu 60. Bunların bekar olanlar var, ailece gidenler var. Evli olarak orada evlenenler var, orada çocuklara doğanlar var, iki tane örnek verdik, orada ölenler var. O ayrıntıya girmeyeceğim çünkü benim konum Habeşistan'da İslam hayatı değil, Hazreti Ummu Habibe Remle Hanım'ın Habeş ülkesindeki hayatı ve çalışmaları. Daha sonra bu hanım Peygamberimiz Aleyhisselam'la evleneceği için Aleyhisselam'ın hısımlarını görmeye çalışıyoruz. İşte bu anne Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evine gelinceye, yani bize anne oluncaya kadar ki hayatını görmüş oluyoruz. Efendim, her yerde geçerli olan bir şeydir. Örnekler çokça geçti. Yani yabancılar içerisinde kaybolup gitmemek için beraber olmanın ve birlikte hareketin yeri ve önemini çok iyi biliyor o Habeş muhacirleri. Biz de onlardan öğreniyoruz. Ama şunu da gördük ve sizlerle paylaştık. Bütün bu gayretlere, beraberliğe rağmen Ummu Habibe Remle'nin hayırsız kocası Habeş diyarında kaybolup gitmişti. Yani orada mürtet olarak ölüp gitmişti. Allah muhafaza buyursun. Başlangıcından bu yana Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla Hazreti Cafer bugünkü deyimle bir teşkilat düşünün, bir kurum düşünün, kafile başkanıydı. Kur'an ve sonra sünnet kaynaklarıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam en güzel örnekleriydi. Şimdi böyle gittiler oraya, yani başıboş o kadar insan gidiyor, yani her biri ayrı ayrı Necaşi ile görüşemez ki. Biliyorsunuz ben o Hazreti Cafer'i önceki programlarda sizlerle genişçe paylaşmıştım. Bu programda değil, Resulullah'ın amcalarını ve amcaoğullarını paylaşırken bunu paylaşmıştım. O yüzden o boyuta fazla girmemeye gayret ediyorum ama şunu da ifade etmekte fayda var. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Cafer'e Necaşi'ye hitaben yazdığı mektubu verdiğini, bunu götür Necaşi'ye ver dediğini ve Peygamberimiz tarafından oraya gönderildiklerini, Hazreti Cafer'in mektubu Necaşi'ye verdiğini, Necaşi'nin buna saygıyla, hürmetle muamele ettiğini, Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı gereği, isteği gereği, arzusu gereği muhacirlere güzel muamele ettiğini o bölümlerde genişçe görmüştük. Burada da baştan birazcık değindik ve geçtik. Yani Aleyhisselam ashabını bir yere gönderirken hadi gidin bakalım Allah büyüktür, başınızın çaresine bakın, şöyle yapın gibi öyle çok da yuvarlak sözler söylemiyor. Başlarına birini tayin ediyor ve bir kafile, bir grup düşünün yani. Ve orada ne anlama geliyor bu? Yani adeta teşkilatlanma, bir cemiyet, bir cemaat olma, yani bir şeyin temsilcisi olma gayreti içerisindeler. Çünkü zamanla orada bu oluşuyor yani. İç teşkilatlama diyeceğimiz, yani Hazreti Cafer onların başındadır. Problemler çıkıyor, onları o dinliyor, o çözüyor. Efendim hanımı Hazreti Esma kezi hanımlarla ilgileniyor. Yani birlik, beraberlik içerisinde durmaya gayret gösteriyor, çalışıyorlar. Ayrıca daha sonra dönecek Hazreti Osman da mesela oradadır, dönecek. Musab bin Umeyr oradadır, dönecek. Hazreti Osman'ın hanımı Hazreti Rukiye, Resulullah Sallallahu mübarek kızı oradadır efendim. Bunlar orada çok güzel faaliyetler yapılır. Konum onlar değil benim. O yüzden sadece Hazreti Ummu Habibe Remle boyutunu işliyorum. Ama ister istemez yani bir toplum içerisinde oturuyor diye elime yani bir dürbün alıp da sadece Remle annemizi, Ummu Habibe annemizi zoomlayamıyorum. Yani en azından zoomlamaya çalışsak bile kimlerle beraber oturuyor, nasıl yerde oturuyor, ne yapıyorlar diye tabloyu önce bütün görüyoruz. O tablo içerisinde Ummu Habibe ekstra ne yapıyor onları görmeye inşallah çalışıyoruz. Elbette ki her şeyi tüm ayrıntıyla ortaya koymamız mümkün değil. Çünkü ne kadar malumatlar geçtiyse kaynaklara, ne kadar bilgiye ulaşabildiysek o kadar. Efendim evlerin yapılması veya mevcut evlerin kullanılır ve Müslümanca yaşanır bir hale getirilmesi için başlangıçta elbette ki çok zorluklar çektiler. Şimdi akarsu varsa, gelen su varsa kapı önlerinde, şurada burada, her yerde yok. İster istemez bir su kuyuları açmak zorundalar. Efendim mescit bir oluşturmak durumundalar. Efendim bu arada geçim diye bir hadisi var. İnsan gittiği yere midesiyle gidiyor. Ne yiyip ne içecek? Yani geçim için işte bunlar tüccar insanlar. Efendim ticaret yapabilenler ufak ufak o işlere girmek durumundalar. Efendim Habeş ülkesinde ticaret var fakat ziraat da, toprak verimli. Ziraat da yapmaya gayret gösteriyorlar. Yani öyle onlar Habeş ülkesine gittiler. Necaşi onların hep ekonomik şeylerini karşıladı şu bu diye diyemeyiz. Çünkü erkenden bir cümle kullanayım. Efendim Habeş muhacirleri Habeş ülkesinde toplam ne kadar kaldılar diye bir soru sorsam. Tabii şu an sizin bana cevap vermeniz mümkün değil ama bir düşünelim bakalım. Habeş muhacirleri Habeş ülkesinde toplam acaba kaç yıl kaldılar? Efendim bir düşünelim isterseniz. Evet efendim, Habeşistan muhacirleri Habeş ülkesinde 615'te birinci kafile gitti. Arada gidenler oldu, bir kısmı geri döndü. 616'da ikinci kafile gitti, 616-617 arasında da yine gidenler oldu Habeş ülkesine. Efendim, Habeş muhacirleri Habeş ülkesinde 13-14 yıl kaldılar toplam. Şimdi Allah aşkına, yani ezberci bir yaklaşımla, anlatımla, işte kral bunlara izgüzel muamele etti, bunlara sarayda ağırladı. 13 yıl mı? Ve bunlar en azı 40, en çoğu 60 kişi. İşte Müslüman, gittiği yere yük olan insan değil. O yüzden Hazreti Cafer aynı zamanda mesela eski, dökülmüş, kullanılmayan evlere de talip oldular Müslümanlar. Bunları tamir ettiler, içine yerleştiler. Efendim, yeni evler yapıldı. Bir şekilde zaman içerisinde oluyor bunlar. Bağ bahçe işleri başladı. Daha sonra bazı örnekleri göreceğiz. Ufak, yani küçük baş hayvanlardan da bazıları, bir takım şeydi, tavuktu ki işte, ne bileyim, ördekti, kazdı, oradaki hayvanlara göre koyundu, keçiydi. Efendim, zaman içerisinde bunlar büyük yere doğru yönelecek. Onları besleme, efendim, onlar ileride sütüydü, etiydi. Yani birkaç gün değil bu yani. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselam orada 10 sene kalın gelin demedi. 13 sene kalın gelin demedi. Gidin dedi ve ucu açık bunun yani. Her an dönebilirler, dönemeyebilirler de. Biliyorsunuz yani, ucu açık olan bir şeyler insanı bayağı sıkar yani. Ne olacağı belli değil. İnsan bayağı sıkar yani orada. İşte bu insanlar ne yaptı orada? Efendim, az önce ifade etmeye çalıştım yani. Şimdi her evin önünde su yok tabii ki. Yani tamam, Habeş ülkesi fazla böyle su problemi yaşamıyor ama yani sonuçta su deyip geçmeyin. Yani biz hiç bunu görmüyoruz ama evimize birkaç saat su kesiliyor, neler çekiyoruz değil mi efendim yani? Kolay bir şey değil. İşte aynı zamanda aydınlatma sorunu, ısınma sorunu, kışı var, yazı var, soğuğu sıcağı var, ısınma sorunu, problemi. Bunları çözmek durumundalar. Şimdi insanın midesi yani bir kez yemeli olmuyor. Günde birkaç kez yemesi gerekiyor. Yeme. Yediniz, içtiniz, üst baş var. Bunları temizlik işi yani, üst baş değişme işleri. Bunlar öyle kolay bir şey değil yani. İster istemez bir şeyler kurmak zorundasınız. Biz böyle birkaç saatlik pikniğe bir yere gittiğimizde yanımıza bir şeyler alıyoruz. Ya da ister misafirliğe, ister yazlığa, kışlığa, duruma göre bir yere git. Yani bir haftalık, birkaç günlük gittiğimizde ekstra elbise, çamaşır götürürüz değil mi efendim? Yani bu insanlar bunları orada değişecek. Yani biraz şey görmek istiyorum. Sizden de bunu rica ediyorum. Yani şöyle ben böyle anlatıyorum diye değil yani. Ben anlatamıyorum zaten. Yani şuna da üzülüyorum. Hep söylüyorum yani. Öyle yuvarlak, yuvarlak sözlerle siyeri öğrenemeyiz biz. İslam tarihini öğrenemeyiz. Sahabe örnektir. Amenna. Örnektir ama gitmiş Habeş ülkesinde, kendi memleketinde dinini yaşamaya müsaade etmemişler. Eziyet, işkence etmişler. Hristiyan bir ülkeye gitmiş. Hristiyan evinde kalmış. Ona komşu olmuş. Bu adam orada geçinecek yani. Onun avucuna mı bakacak sürekli yani? O yüzden su kuyularının, hani su işinin probleminin çözülmesi, zaman içerisinde işte mescit yapılması, yani öyle ortalada bunu yapamıyorsunuz. Uygun bir evin en geniş odasını mescit yapıyorsunuz. Efendim, sonra o binayı komple ona tahsis ediyorsunuz. Efendim, ziraatı beceren sahabelerin ziraata, toprak işlerine yönelmeleri, ticareti beceren sahabelerin ticarete yönelmeleri, işte hayvancılık vesaire o işlere yönelen o sahabeleri görüyoruz. Ama bütün bunlar bir hayat sürerken Habeş ülkesine yük olmamaya çalışıyor bu insanlar. Evet. Ancak Habeş diyarında gündeme aldıkları en öncelikli faaliyet muhakkak ki eğitim öğretim faaliyeti. Yabancı bir ülkede eğitim ve öğretimin yeri ve önemi üzerinde herkes durur. Onlar bunun öncüleri efendim. Müslümanların Müslüman olarak kalmaları ve çok güzel örnek olmaları için sürekli yeni çareler arayıp çözümler ürettiler. Müslümanın inancını koruyup yaşaması, örnek olması ve sürekli gelişme göstermesi çok önemli. Örnek bir Müslüman şahsiyetinin geliştirilmesi konusunda asırlar sonrasına, bugüne ve yarına çok büyük mesajlar verdiler. Ancak işte bu mesajlar nelerdir? Nasıl yaşadılar? Onlara şöyle baktığımız zaman şunu görürüz efendim. Habeş ülkesine giderken Hazreti Cafer'de başta olmak üzere birkaç sahabi de Resulullah Aleyhisselam'a gelen vahyin tamamı değilse de Habeş hicretine kadar olan vahyin büyük bir çoğunluğu yanlarında. Dolayısıyla mevcut vahyin tamamının hayata yansıtılması. Evet, bu önemli. İşte burada mühim bir şey daha devreye giriyor. Çünkü Müslümanların Habeş ülkesinde 5 vakit namaz kıldığını görürüz. Biliyorsunuz ki 5 vakit namaz Miraç gecesi farz kılındı. Müslümanların Habeş ülkesinde zekat sadaka verdiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki zekat ve sadaka hicretten 1,5 yıl sonra Medine'ye hicretten sonra farz kılındı. Aynı şekilde Müslümanların Habeş ülkesinde kurban kestiklerini görüyoruz. Aynı şekilde Medine'ye hicretten 1,5 yıl sonradır. Bunlar ne anlama geliyor? İşte bunun gözden kaçmaması lazım. Ne yaparım? Elimizde bu kadarı var. Allah kabul etsin. Allah büyüktür. Allah affeder. Böyle yuvarlak sözlerle geçiştirmediler. Resulullah Aleyhisselam gelen vahyi Habeş ülkesine ulaştırıyordu. Bu atlanmaması gereken bir şey. Resulullah Aleyhisselam Habeş ülkesine vahyi ulaştırıyor. Hazreti Cafer de böyle bir elemanlar yetiştirmiş. Yani o yol da öyle tek tekin bir yol değil. Mekkelilere yakalanırsınız, şu olur bu olur, sıkıntı büyük. Efendim, yani yer yer Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den birini gönderip yeni gelen vahyi Habeş ülkesine gönderdiği gibi Hazreti Cafer de adam gönderip yeni vahyi almış. Bu şekilde yeni gelen vahyin takip edilmesi efendim en öncelikli konular arasındaydı ki az önce ifade ettiğim gibi işte 5 vakit namazı böyle görüyoruz. Cuma namazını, zekatı vesaire kurbanı böyle görüyoruz ve gerçekten bu insanlar ben ne yapalım Mekke'den uzağım, acaba ne geldi, ne oldu, ne bitti diye ne ancak ben bunu yaşarım demiyor o insanlar. Ne geldiğini, ne olduğunu, ne bittiğini ulaşabildikleri kadarıyla değil hep böyle ulaşmaya çalışarak hayatlarına geçirdiğini görüyoruz. Bunu Medine'ye dönüşten sonra birçok Habeş muhaciri sahabi anlattığı gibi bizim kahramanımız olan Ummu Habibe Remle Hanım da radıyallahu anha bunu Medine'de geniş geniş anlatıyor. Oradan efendim biliyoruz. Bir de bir değer kaybedildiği için yani Ubeydullah bin Caş dönek oldu, mürtet olarak öldü biliyorsunuz. Bunu genişçe gördük. Bu Müslümanları biraz daha hassas duruma getirdi. Müslüman çocukların ve gençlerin Hristiyan çocuk ve gençlerine özenip benzememeleri için aldıkları önlem ve tedbirler evet böyle masaya yatırılmalı. Sadece sohbet konusu değil yaşadığımız yerlerde ki yani bazı mahallelerimiz var kendi ülkemizde, kendi sitemizde, binamızda öyle insanlar, çocuklar var ki hangi dinden olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Bunu görüyoruz. Okullarda görüyoruz, sokakta görüyoruz, sitede, binada görüyoruz, lojmanlarda birçok yerde bunları görüyoruz. Dolayısıyla çocuğunu oynamak için sokağa salan, bahçeye salan anne havanın durumuna göre onun üzerine bazı kıyafetleri veriyor üşütmesin ya da terlemesin diye çocuğu bedensel olarak korumak için ne kadar dikkat ve itina gösteriyorsak ki olması gereken budur ama aynı şekilde gönüle esebilecek, göze esebilecek, zihne esebilecek olumsuz rüzgarlardan onları korumak için de gayret göstereceğiz. İşte biz bunu kız çocuğu eğitiminde, iki örnek veriyorum şimdi, kız çocuğu eğitiminde Ummu Habibe Remle annemizde görürüz. Erkek çocuğu eğitiminde de hanım olarak söyleyeyim Esma binti Umeys'te görürüz. Yani Hazreti Cafer'in hanımıdır o. Ya onların da işte kızları da olacak ama burada bir iki örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi elbette çocuk çocuktur. Kız olsun erkek olsun ama netice itibariyle onların yetişme süreçlerinde nasıl dikkat ediyorlar? Çünkü bu çocuklar Medine'ye daha sonra geldikleri zaman hiçbir kaynak şunu söylemiyor. Yani Habeş muhacirleri Medine'ye geldiğinde çocuklar, gençler Medine'deki sahabelerle uyum sağlayamadılar ifadesi yoktur. Bilmiyorum siz böyle bir şey hiç duydunuz mu, okudunuz mu ya da merak ettiniz mi? Bazen yurt dışında, Avrupa'da, şurada burada çalışan işçi kardeşlerimiz var mesela. Efendim izne gelirler. Onların çocuklarına bakarsınız, gençlerine bakarsınız. Uyum sağlayamıyoruz. Sadece Avrupa ülkeleri veya diğer ülkeler değil. Yani başka şehirde olan bir hısımımız, akrabamız, yakınımız. Yani biz onlara gittiğimizde, onlar bize geldiğinde gençler arasında farkı görüyoruz ve uyumda problem yaşıyoruz. Burada anlattığımız Hristiyan bir ülke. Habeş ülkesi, Medine'ye uzak. Şimdiki gibi internetli televizyon yani bir iletişim aracı da yok bu anlamdaki birbirimizi görelim. Orada neyi görüyorsa ona göre, çevresinde ne varsa, balkona çıkıyorsa, bahçeye çıkıyorsa, sokağa çıkıyorsa gördüğü neyse odur. Zaman içerisinde insan gördüğü şeyi üzerine alıyor. Değil mi efendim? İşte burada gerçekten çok hassas durduklarını, dikkat ettiklerini görüyoruz. Ben bu konuya biraz böyle çocuk eğitimi konusunda yani küçük olsun, küçük çocuk, biraz büyük çocuk, sonra genç eğitiminde yöntemler geliştirme gayreti içerisine girdiğinde görüyorum. Ve aynı zamanda ülkemize dış ülkelerde çalışan kardeşlerimiz var. Onların çocuklarına bazen böyle seminerlere gittiğimizde ya da oradan belli bir gruplar oluşturup geldiklerinde bizden, benden seminer isteniyor mesela. Şimdi gittiğimde onlara vereceğim örneğe bakıyorum. Çocuk sizi dinliyor, delikanlı sizi dinliyor, genç kız sizi dinliyor. Fakat başka bir ülkenin insanı haline gelmiş. Ve ona siz ne anlatacaksınız? Bakıyorsunuz sizden değil o. Başka bir dünyada yaşıyor. İşte burada benim çok böyle üzerimde istiyorum ki yani burada Ümmü Habibe çok geri kalsın. Hep bunu öne çıkarayım. Niye? Çünkü ısrarla söylüyorum. Çünkü o kadar münafıklar var Medine'de. Yahudiler var. Müslümanlara saldıran bir sürü insan var. Açık arayanlar var. Yeter ki bir yanlış yapma. Hemen yaygara yapanlar var. Ama Habeş muhacirleri Habeş ülkesinden Medine'ye Resulullah'ın talimatıyla geldikleri zaman hiçbir kitap oradaki Müslümanlar Medine'ye gelince adeta başkalaşmışlardı. Efendim çok farklı olmuşlardı. Hiç bize benzemiyorlardı. Biz onlara benzemiyorduk. Ya da Habeş muhacirleri Medine'ye gelince Allah Allah bunlar nasıl böyle kıyafetleri garip, yaşayışları garip diye böyle karşılıklı garipseme olmamıştı. İşte bu vahyin, gelen her vahyin Habeş ülkesine ulaştırılması Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından ama aynı zamanda Habeş muhacirlerinin de Mekke'yi, önce uzun zaman Mekke'yi sonra Medine'yi izlemeleri ve oradan malumatları gelmesi geç kalınca adam gönderip oradan o vahyin almaları ve vahye göre şekillendiklerini görürüz. Çünkü kırık kıyafete ilişkin ayeti kerimeler Medine dönemine aittir. Birçok ahlak ve adab ayetleri Medine dönemine aittir. Habeş muhacirleri geldikleri zaman işte diyelim kıyafetleri şöyleydi. Onlar da onlara bu ayetler okundu. Ha öyle mi? Böyle ayetler mi geldi acaba diye bir şaşkınlığa girdiklerini görmüyoruz. Sade bir küçük örnek vereceğim. Bir küçük örnek. Bu aslında yani Habeş muhacirleri için de anlatılır, kaynaklarda geçer. Bir bedevi yani köylü Müslüman için de kaynaklarımızda geçer. Önceleri namaz kılma esnasında biri selam verdiğinde selam alınırdı 5 vakit namaz gelmeden önce. İşte böyle ya Habeş muhacirdir diye geçiyor kaynaklarımızda ya da bedevi Müslüman yani köyden gelen sahabe Müslüman böyle bir selamı verdiğinde selamın alınmadığını görür, üzülür Namazı kılan şahıs sahabe namazı bitirince tebessüm ederek işte namazda selamın alınmayacağını, selamın verilmeyeceğini, bunun şöyle kulluk olduğunu bir bu örnek var. Bu da çok böyle yaygın bir örnek değil. Ancak bunu Habeş muhacirlerine tahsis edemeyiz komple. Aynı şekilde bedevilere komple tahsis de edemeyiz. Ama böyle bir şey görürüz. Şimdi bir kez yaşanan bu hadise kaynaklara geçmiş de Habeş muhacirleri Medine'ye geldiği zaman başkalaşmışlar şeklinde kaynaklara muhakkak mutlaka geçerdi, öyle bir şey olmuş olsaydı. O yüzden tekrar tekrar üzerinde duruyorum. Müslüman çocukların ve gençlerin Hristiyan çocuk ve gençlerine özenip benzememeleri için aldıkları önlem ve tedbirler günümüz içinde geçerliliğini korumaktadır. Korumaktadır. Yani onlar güzel insanlar, güzel insanları eğittiler, yetiştirdiler. Buna gayret gösterdiler. İşte Ümmü Habibe annemiz sevgili kızını bu anlamda yetiştiriyor. Şimdi elbette ki yani çocukların eğitimi konusunda da üzerinde durulması gereken bir şey var. Bir çocuğu ne kadar iyi eğitirseniz eğitiniz, arkadaş grubu içerisine girdiğinde ister istemez karşılıklı etkileşim kaçınılmazdır. O zaman bir çocuğu eğitmek değil, çocukları eğitmek durumundayız. Ben biraz sonra bu programda sıra geleceğini sanmıyorum ama İleriki programlarda gelecek. Yani bu çocuklara sadece bugün yaptığımız gibi bir bilgi yükleme, yani şu kadar sureyi benim kızım ezberledi, şu kadar sureyi benim oğlum biliyor, güzel okuyor, bu değil sadece. O insanların bu çocuklara nasıl ahlaki yönüyle, davranış yönüyle, edep yönüyle eğittiklerini de göreceğiz. Ve onların gönüllerine Allah aşkını, peygamber aşkını, kardeşlik duygusunu, paylaşım aşkını ve paylaşım realitesini nasıl koyduklarını da görmüş olacağız inşallah konular içerisinde. Ancak biraz konu değişir gibi olacak ama değişmeden ben devam ediyorum. Her şey bir yana. Efendim, hepsinin gönlü Mekke'de kalmıştı. Mekke'de neler oluyor diye. Oradan gelecek ve gelen her haberi ölçüp biçip tartıyorlardı. Gönülleri, özleri, gözleri, kulakları Mekke'ye çevrilmişti. Resulullah Aleyhisselam ne durumdaydı acaba? Herkes o önce bu duygu öne çıkmıştı. Onun özlemiyle yanıp tutuşmuşlardı. Resulullah Aleyhisselam özlemiyle geçiyordu günleri. Hep onu anlattılar birbirlerine. İşte geldi biraz daha. Hep ondan bahsettiler birbirlerine. Burada da onu yaşamaya çalıştılar. Onun getirdikleriyle onunla olma gayreti içine girdiler hepsi, Habeş muhacirleri. Şimdi burada bir nakil olayı çıkıyor önümüze. Nedir bu nakil olayı? Efendim, İslam nakil, akıl dini amel ama nakil dilidir, dinidir aynı zamanda. Her sahabenin farklı bir hayat hikayesi vardır. Farklı problemler yaşamışlardır. Farklı sıkıntılar yaşamışlardır. Her sahabe. İşte Habeş ülkesinde bunlar İslam'a girme süreçlerinden itibaren Habeşistan'a gelince beraber oluncaya kadar neler çektiler, neler yaşadılar, hangi badireleri nasıl atlattılar birbirleriyle bunu paylaşırken aynı zamanda birbirlerine Mekke'de İslam'ın yayılış sürecinin bir tarihini de Habeş ülkesinde yeniden anlatarak canlı ve diri tutmaya çalışıyorlardı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi çocuklara mesela bu eğitim veriliyor. Yani orada doğan çocuklar Resulullah Aleyhisselam'ı görmemişler. Ta şu kadar sene kalacaklar, şu yaşa gelecekler. İşte Medine'ye gidildiği zaman bu çocukların davranışlarından anlıyoruz ki Habeş ülkesinde çok ciddi şekilde, yani bugünkü deyimle siyer dersi de yapılmış, tefsir dersi de yapılmış, fıkıh dersi de yapılmış, hadis dersi de yapılmış, bir muhabbet işlenmiş, edep dersi yapılmış. Ama bunlar sadece ezberletilmemiş, hayata geçirmişler. Ancak ister istemez Mekke, Mekke diyenler vardı. Dönmek istiyoruz diyenler vardı. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh, Resulullah'ın kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anh'a, daha sonra Medine'de İslam'ın bayrakları temsilcisi olacak olan Hazreti Musab bin Umeyr ve böyle bunlar gibi efendim 33 kişi Mekke'ye geri döndüler. Yani gelenler gidenler oluyor demiştim. Kalanları gidenleri yolcu ediyor. Hepimiz gitsek düşüncesi ruhlarını sarsa da Hazreti Cafer tavrını koyuyor. Hayır diyor. Peygamber Efendimiz bize gelin demediği sürece biz buradayız. Ancak bir kısmı, yani bu gidenler isyan anlamına değil, aleyhisselam Hazreti Cafer'e talimatı veriyor, o biliyor ne yapacağını. Dönmesi gerekenler, şartlar gereği bir kısmı dönüyor. Çünkü onlar Mekke'ye döndüklerinde Peygamberimiz aleyhisselam siz niye döndünüz, orada niye kalmadınız gibi bir uyarıda bulunmadığını kaynaklarımızdan görüyoruz. Öyle bir şey yok yani. Evet, şimdi Müslümanlar Habeş ülkesinde Müslüman kalmanın gayreti içerisindeler. Efendim, şimdi şu anda mesela tabii bu radyo programı yapıyoruz biz. Belli bir tarihimiz var, konuşuyoruz. Ancak diyelim bunlar kayıtta durur, şu kadar sene sonra tekrar diyelim yayınlandığında şu anda vereceğim örnek o zaman acaba ne diyor bu adam denecek, ama şu anda bir örneği vermek durumundayım. Allah kimseyi vatansız, bayraksız, hürriyetsiz, imansız bırakmasın. Önce bu duayı yapıyorum. Ama şu anda efendim etrafımızda olanları görüyoruz. Özellikle Suriye krizini yaşıyoruz, görüyoruz. Bizim de ülkemizde çok sayıda Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz var. Şimdi Allah aşkına gelin biz samimi olalım bakalım. Bu Suriyeli kardeşlerimize ülkemizde bu kadar imkanlar verildiğinde her birimiz içten gelen bir duyguyla onlara tatlı ve güzel bakabiliyor muyuz? Sıkıntı çekenlerimiz var, işi olmayanlarımız var, ekonomik zorluk çekenlerimiz var. Efendim şimdi ister istemez biz burada sıkıntı içindeyken, işimiz gücümüz yokken onlara iş verildi, ev verildi, işte şurada kaldılar diye içimizden geçmiyor mu? Geçmeyenimiz yok mu yani? Geçiyordur. Bu aslında çok da abartılmaması lazım. Bu normal bir şey. Aynı şeyi Habeş ülkesi için de geçerli. O yüzden bu örneğe girdim ben. Şimdi Habeş ülkesinde bu hicret esnasında Habeşistan ekonomik kriz yaşıyor. Çok ciddi şekilde bir sarsıntı içerisinde Habeş ülkesi. Evet, idare yani Necaşi ağırlığını koyduğu için kabinesi de kabullenmek zorunda kaldı. Ama halk Mekke muhacirlerini bağırlarına basmadı. Kabullenemedi. Kaldı ki Mekke hükümeti, müşrik hükümeti de Habeş ülkesine sürekli fitne, fesat yaydı. Yani bunlar eşkıya, bugün deriz ya anarşist, terörist. Yani bunlar bozguncular, ülkemizi bozguna uğrattılar. Bak size geldiler, size de öyle yapacaklar diye halkı da kışkırtıyorlar. Ve Müslümanlar yani idari bazında ciddi problem yaşamasalar da halk arasında çok ciddi sorunlar vardı. Çok ciddi. İşte bunu yani tamam orada rahat yaşadık diyor ashab-ı kiram. Yani o şikayetlerini söylemiyorlar, yakınmıyorlar ama bu gerçeği, realiteyi görmemiz lazım. İşte Müslüman gittiği yerde İslam'ı temsil etmekle mükelleftir. Ama buna kimsenin itirazı yok. Olması gereken de bu. Fakat bu da görülmesi lazım. Yani gerçekten öyle zannedildiği gibi her şey o kadar kolay değil. Peki nedir problem? İşte bunları inşallah biraz daha geniş ve örneklerle sizlerle önümüzdeki programlarda paylaşmak üzere. Bugünkü dersi burada noktalıyor. Rabbimden bizim için, ülkemiz için, dünya Müslümanları için, bütün insanlık için her şeyin hayırlısını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.